Ayrım 4.
Ve asıl tükeniş o zaman başlıyor ve şöyle diyordu ona, polis sevgilisi. Bak, birbirimizi bir süre kullandık. Ben karımı seviyorum, mesleğime bağlıyım. Artık beni bir daha arama. Evet, hepsi bu. O an arkadaşım cehennemin 7 kat dibine iniyor. Aşkıyla kazandığı ruhunu yitiriyor, dokunduğu hayat uzaklaşıyordu ondan. İnsanların gözlerine artık bakamaz oluyor, eşcinselliğinden hiç olmadığı kadar utanmaya başlıyor, çalıştığı yerden özel izin almak zorunda kalıyor ve haftalarca sokağa çıkamıyor. Sımsıkı örttüğü perdelerin arasından sadece arada bir sokağa bakıyordu. Yitirdiği aşkının yasını tutmaya başlıyordu. Ve bir süre sonra artık hiçbir şeye ve özellikle sevmeye ve sevilmeye, dahası aşkının yasını tutmaya bile layık görmüyordu kendini. Hatta bir daha kimseye aşık olmamak, bağlanmamak için kendine olan saygısını, inancını ayaklar altına almaya uğraşıyordu. Yani yine eski hayatına dönmüştü. Hemen her akşam eşcinsel kulüplerine, barlara gidiyor, kim denk gelirse gidip onunla yatıyordu. Aşırı alkollü olduğu kimi geceler ise yollara çıkıyor, rastgele bir taksi çeviriyor ve hiç çekinmeden pazarlığa girişiyordu. Ve asıl ilginci, birçok taksi şoförü teklifini kabul ediyordu. Taksimetre açılıyor, taksi hareket ediyor, arkadaşım şoförü oral seks yapmaya başlıyor, şoför boşalana kadar şehirde gelişi güzel dolaşıyorlar ve iş bitince taksimetrede ne yazıyorsa arkadaşım çıkartıp şoföre o parayı ödüyordu. Sonra karanlık sokaklardan evine onca utanç ve aşağılanmışlıkla düşe kalka geri dönüyordu. Kimi geceler ise evinin çevresindeki inşaatlarda çalışan bir ya da birkaç işçi evine getiriyor ve onlarla yatıyordu. Ama çoğu kez evine getirdiği ve yattığı işçilere istedikleri parayı vermeyince onlar tarafından acımasızca dövülüyor, cüzdanında ne kadar parası varsa alınıyor, dahası kimi eşyalarını gizlice çalıp ya da zorla alıp gidiyorlardı. Bazen onu görmeye evine gittiğimde yüzünde, gözlerinin kenarlarında morluklar ve sıyrılıklar görür ve bir gece önce başından neler geçmiş olduğunu hemen anlardım. Göz göze gelirdik o an. Bana sakın bir şey söyleme der gibi bakardı. Yutkunurdum ve susardım ama gözlerim ve içim yanardı. Dertleşirken bir ara ansızın nereden bulduysa eline geçirdiği bir makasla saçlarını gelişi güzel, daha doğrusu kendinden öç alırcasına kesmeye başladı. Güç bela engel oldum. Bırak beni, çirkinleştirmek istiyorum kendimi. Layık değilim ben sevmeye. Layık değilim ben sevilmeye diye çırpınmaya başladı kollarımın arasında. Sonra bir ara sakinleşir gibi oldu. Kalktı, lambaları tamamen söndürdü. Yanıma gelip hiçbir şey olmamış ve bütün bu yaşananları unutalım der gibi, hadi senin sesin güzeldir, bana o sevdiğim şarkıyı söyle dedi. Söylerim ama dedim, artık içki içmezsen, çünkü biraz daha içki içersen komaya gireceksin. Tamam, içmiyorum. Ne olur hadi söyle dedi. Önce çok sevdiği Hatıran Yeter Bana, Uzakta Kal Sevgilim şarkısını söyledim ona. Salonda karanlık bir noktaya gözlerini adeta bir sonsuzluk hasretiyle dikmiş gibi beni dinliyordu. Sonra Şarkılar Seni Söyler, Dillerde Name Adın şarkısını söylemeye başladım. Ama bir süre birden fark ettim ki halıya kapaklanmış hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Yanına gittim, ne olur ağlama, güçlü olmalısın gibisinden saçma sapan sözler söylemeye çalışarak saçını okşamaya, onu teselli etmeye çalışırken o an nasıl olduysa ben de ağlamaya başlamıştım. Aslında farklı şeylere ağlıyorduk. O bütün her şeyini, bütün varlığını verdiği halde yitirdiği aşkına ağlıyordu. Bense hiç kimseyi böylesine fedakarlıkla, dahası derin bir özlem ve sevemediğim, kimseye böylesine bütün varlığımı veremediğim için ağlıyordum. Sonra onu yerden kaldırdım, yatağına yatırdım. Üzerini örttüm. Gitmeyeceksin, beni yalnız bırakmayacaksın değil mi dedi. Buradayım, hiçbir yere gitmiyorum, yanındayım merak etme dedim fısıltıyla. Yatağımı serdim, gözyaşlarımı sildim, tam uyumaya hazırlanırken. Söylesene, bizim gibiler için bir umut var mı bu dünyada diye sayıkladı. Bir an bunca yaşadığımız ve dahası yaşayacağımız şeyi düşündüm. Saat kaç olursa olsun ve ne kadar alkollü olursak olalım ona yalan söyleyemezdim. Pek umut yok dedim. Yok ama artık uyumalısın. Neredeyse sabah olacak. Onu yok sayan bu dünyanın sonu gelsin istiyordu. Her akşam işten çıkınca daha iş yerinin kapısında hep o duygular beklerdi onu. Şimdi ne yapmalıydı, nereye gitmeliydi, nasıl zaman geçirmeliydi? Önünde koca bir zaman parçası vardı ve o ne yapacağını bilemez oluyordu. Son zamanlarda hep böyleydi. Oysa bir zamanlar çalışırken içi heyecan ve serüven dolu vaatlerle dolup taşıyor olurdu. Uzun yolculuklara çıkacak, otostopla kıtaları geçecekti. Dünyanın en unutulmuş yerlerinde, unutulmuş istasyonlarda sabahlayacak, birbirinden ilginç insanlarla tanışacak, onlarla sırlarını paylaşacak, böylece kapalı kapılarını araladığı ruhunu zenginleştirecekti. Bir ara gitar çalmayı öğrenmek istemişti. Ama başladığı gitar kursunu daha bir ay olmadan bırakmıştı. Tıpkı İspanyolca kursunu yarıda bıraktığı gibi. Bir sualtı kameramanı olmak hayali ise artık sadece zaman zaman düşlerini süslüyordu. Peki neden bir şeyi yapmayı, öğrenmeyi böylesine çok isterken bir süre sonra bundan vazgeçiyordu? Sanki artık kendisiyle ilgili bir şeylerin değişeceğine ya da bir şeyleri değiştireceğine inanmıyordu. Dünyayı dolaşsa da, sualtı kameramanı olsa da yine böyle boşlukta, amaçsız ve anlamsızlık duygularıyla dolu olacağını hissediyordu. Her şey onun dışında planlanmış ve düzenlenmiş ve bu durum hiç değişmeyecek biçimde önüne sürülmüştü sanki. Aslında yıllarca hep kendisini önemli ve değişik şeyler yapacak biri olduğuna inandırmıştı. Tutkulu ve eylemci bir insan olmaktan hiç vazgeçmeyeceğini kendine söz vermişti. Öyle ki sanki bir gün insanların kaderini değiştirecek bir buluş yapacak ya da çok önemli ve uzun yıllar insanların belleklerinden çıkmayacak bir kitap yazacak, bunlar olmasa bile bir gün sokakta kendisiyle röportaj yapacak olan bir televizyon kanalının mikrofonuna onu izleyecek olan milyonların vicdanlarını kanatacak ve onları her türlü kötülüğe ve baskıya karşı harekete geçirecek bir takım sözler söyleyecekti. Artık böyle çocuksu düşlerle avutamıyordu kendisini. Kimsenin kimseyi takmadığını, insanların sadece kendi günlük çıkarları ve hazları dışında hiçbir şeyle ilgilenmediğini fark ediyordu. Çevresindeki herkes kadar önemli, herkes kadar önemsizdi sonuçta. Herkes kadar özgür, herkes kadar bağımlı. Sanki iş yerinde her gün üzerinde çalıştığı bir bilgisayar tuşundan farksızdı. Onu kuşatan bir ağın, bir devrenin içindeydi sanki. Sanki birileri onun yerine her gün yapıp yapmaması gerekenleri, kimi hedeflerini ve sınırlarını önceden belirlemişti. Bu duruma öfke ve hınç duyması gerektiğini düşündü, buna kendini zorladı. Tuhaftı, içinde bütün bu olup bitenlere karşı ne bir hınç ne de bir öfke vardı. Oysa geçmişte bu dünya için vazgeçilmezliğine inanmıştı. Şimdi ise böyle düşünmüyordu. Yaşaması ile yaşamaması arasında hemen hiçbir fark yoktu sanki. Bu sonucu da hemen hiç etkilenmeden adeta belirgin bir duygusuzlukla kabulleniyordu. Tuhaftı. Varlığının önemsizliğine iyiden iyiye inandığı son günlerde çevresindeki insanlar dünyanın sonunun yaklaştığına ilişkin kimi teoriler ortaya attıklarında içinde garip bir arzuya, kötücül bir sevince benzer duyguların uyandığını hissediyordu. Sanki bir an önce dünyanın sonunun gelmesini istiyor gibiydi. Onu her an yok sayan ve ördüğü ağın içinde tutsak bırakan bu dünyanın. Kuyunun dışına çıkmak. Uzun zamandır ilk kez o çok içki içtiği ve büyük bir istekle sarsıla sarsıla ağladığı gece özgür olduğunu, kendi olduğunu hissetmişti. Doyamıyordu sanki ağlamaya, ağlayarak sanki hiç dinmeyecek olan susuzluğunu, onu karamsar, tutuk, beceriksiz yapan kilitlenmeyi, bu havasızlığı gidereceğini sanıyordu. alkolün yardımıyla sanki yüzyıllardır ayrı kaldığını sandığı benliğiyle, özüyle buluştuğunu hissediyordu. Benliği bir kuyunun dibinde, karanlıklar içinde yapayalnız, kimsesiz orada bekliyordu onu sanki. O ise toplumsal rollere, kurallara uyan maskesiyle, kuyunun yukarısında kendisinden yüzyıllardır uzakta kopmuş bir şekilde yaşamaya çabalıyordu. Çok içince yaşadığı kuyunun içinden çıkmış, ayrı kaldığı benliğiyle buluşmuştu. Ama bu çok kısa ve umutsuz bir buluşmaydı. Birazdan alkolün etkisi geçecek, ondan ayrılıp tekrar dışarı itilecekti. Ağlaması hem buluşmanın coşkusu hem de birazdan başlayacak olan ayrılığın acısı yüzündendi. Dışarı itilecek, kendisini hep bir misafir, hep eksik, hep acemi, hep soluksuz hissettiği yere. Peki neydi bu dışarıda insanlarla, toplum içinde yaşadığı o misafirlik, o eksiklik, o yaşayamama duygusu? Sanki bir pusu camın ardında yatıyordu. Duygularını kendisini saldırılardan, tehlikelerden korumak için yaptığı kabuğun içine saklamıştı. Oysa duygularını alabildiğini özgürce hissetmek ve hissettirmek istiyordu. Ama duyguları sanki ondan bağımsızdı. Ona rağmen vardılar ve ona rağmen ürkek ve her an gizlenmeye hazırdılar. Duygularının onu soluksuz bırakan bu taleplerine, sonuçlarına katlanamayacağı için engel olmaya çabalıyordu. Duygularını açığa vuramadığı için de karamsar, durgun ve kapalıydı. Duyguları bu denli ürkek ve öldürücü bir giz içindeyken içinden bir şey söylemek gelmiyordu. Çünkü eğer söylerse bunun gerçek olmadığının anlaşılacağından korkuyordu. Çoğu kez korktuğu gibi oluyordu. Böyle anlarda kendisinden derin bir şüpheye düşüyordu. Yoksa bu duygularım, iç dünyam dediği, öğrendiği ve bir ezberci gibi belli durumlar karşısında söylediği kalıplaşmış ifadeler miydi? Söylediklerinin gerçekten söylemek istedikleri olup olmadığından çoğu kez emin olamamıştı. Yaptıklarının yapmak istedikleri olup olmadığından çoğu kez emin olamadığı gibi. Böyle olduğu için karşılaştığı, ilişki kurduğu insanlarla hep bir sahte uzlaşma, bir sahte barış duygusu içindeydi. Bu yüzden sık sık insanlarla birlikteyken kendisini onlara pazarladığı, sattığı duygusuna kapılıyordu. Bu alışkanlığıyla yüz yüze geldiği anda ise kendisini kötü hissediyor, bu duygudan kurtulmak için de kendi kurduğu bu oyunu bozuyor ve karşısındakilere hırçın, kırıcı davranmaya başlıyordu. Genellikle alkollüyken böyle davranabildiği için ayıldığında hırçın ve kırıcı davrandıklarından teker teker özür dilemeyi asla ihmal etmiyordu. "Özür dilerim, bir an kendimi kaybettim, bağışlayın," diyordu. O sahte, o uzlaşmacı maskesini takıyor ve bu maskeli kişiliğini pazarlamaya yeniden başlıyordu. Ancak bu maskeli kişiliği, bu uzlaşmacı, yanaşma ruhlu tavrı onu boğuyor, zehirliyordu. Eksik, yanlış, kötü, iyi, her neyse ama kendisi olmak, duygularını alabildiğine özgürce yaşamak, yüzyıllardır bir kuyunun dibinde onu bekleyen asıl benliğiyle buluşmak istiyordu. İşte tam bu yakıcı istek onu sarıp sarmalamışken yüreği öldürücü bir soruyla sarsılıyordu. Ya benim bir özüm, kuyunun dışında yüzyıllardır bekleyen bir benliğim hiç olmadıysa? Bütün bunlar sinirlerimin, beynimdeki kimyasal salgıların bir oyunuysa ve ben son nefesime dek böyle kilitlenmiş kalır ve hiçbir zaman kuyunun dışına çıkamazsam? Ancak çok kısa bir süre şunu düşünmekten de kendini alıkoyamıyordu. O vardı ki ben onu böylesine özlüyordum. İçindeki o katille yaşamak zorundaydı. Hiçbir sevgi yetmiyordu ona. Hep bir başkasına daha ihtiyacı oluyordu. Sonra yine bir başkasına daha. Önceleri bunu biyolojik ve psikolojik gerekçelerle açıklamaya çalışıyordu. İnsanlar çok eşlidir ya da karşılaştığım insanlar benim sevgimden korkuyorlar. Birlikte yola çıkıyoruz. Yorulup geride kalıyorlar ya da buna benzer şeyler söylüyordu. Birinden öbürüne sonra biri daha. İşte tam buldum derken kendi deyimiyle elinde soluk, hüzünlü cam kırıkları kalıyordu. Yıllar böyle geçiyordu. Bir gün itiraf etti bana. Sevgisini öldürmek için kullanıyordu aslında. Önce karşısındakilerinin bütün perdelerini, kapaklarını, zırhlarını açıyor, onunla çırılçıplak kalıyor, onu en çıplak ve en zayıf yerinden zehirli dudaklarıyla son kez öpüyor ve öylece bırakıyordu ve bir daha hiç aramıyordu. Birlikte olduğu insanları öylesine çaresiz anlarında terk ediyordu ki birçoğu adeta sevme yeteneğini yitiriyordu. Önce bir süre o zehirli ateşle yalnız başlarına yanıyorlar, ateşleri dindikten sonra kararıyor, kalplerine gölge iniyor ve kendi işlerine doğru nefretle dönüyorlardı. Onda birçok sınırda yaşayan insanlarda olduğu gibi iç dünyası olan, biraz yaralı ve aşkı yaşamak için vazgeçilmez sayan insanları derin bir etkileme gücü vardı. Bu insanların adeta kokusunu alır ve onlara inanılmaz bir kolaylıkla kendine bağlardı. Kırık dökük, yakarırcasına bir şeyler söyler ve bu insanların içinde hemen o tuhaf, anlaşılmaz ama inatçı ve o eski sızıyı uyandırırdı. İlginçti. Etkilediği insanlarda çok derin bir ağlama hissi uyandırabiliyordu. Ardından sevinçli bir ıstırap yaratıyor, sonra da ölme isteği kabarıyordu insanın içinde. Çok açıktı. O, bu yarattığı, ateşlediği sevgilerle besleniyordu. Birçok insanın doğumuyla birlikte ruhunun içine konan o ilk sevgiden yoksundu o. Birileri onu bu ilk ve gerçek sevgiden yoksun bırakmıştı. O içindeki bu boşluğu başkalarının sevgilerini kazanarak, onlarda içindeki bu boşluk için tutkulu bir yoğunluk yaratarak yaşayabiliyordu. Ancak ona doğumuyla birlikte verilmemiş olan sevginin yeri, ona dışarıdan gelen bir aşkla, bir sevgiyle dolacak gibi değildi. Bir buz kovasına atılmış küçük bir kor parçası olabilirdi ancak bu. Karşısındaki insanda uyandırdığı aşk, coşku, bağlanma duygularının ilk günlerine ihtiyacı vardı onun. İçindeki boşluk, ondan yeni bir aşk daha istemeye başladığı anda, kendisine aşık olunmadan önceki o değersiz, sıradan, varlığı anlam taşımayan biri gibi görmeye başlıyordu hemen. Hiç şüphesiz yarattığı bu kısa soluklu aşkı kendi varlığından daha çok önemsiyordu. İçindeki boşluktan bu o değil, bir başkasını bul emri geldiği zaman düştüğü boşluğun acısını kurbanından çıkarıyordu hep. Sevgileri böyle anlarda onu çok sevdiklerini söylediklerinde onlara acı bir tebessümle gülümsüyor. Sen de diğerleri gibisin, beni hiç sevmedin ama sevdim diyorsun diyor ve çekip gidiyordu. Bir gün uzun soluklu ve hiç bitmeyecek gibi olan bir aşk yaşamayı ben istemez miyim sanıyorsun demişti bana. Ama içindeki o katille, o kafatası avcısıyla yaşamak zorundaydı işte. Kimi geceler önce kendine aşık ettiği, sonra da yapayalnız bıraktığı kurbanlarının çığlıklarıyla uyanıyordu. Çağdaştı, uygardı. Dışarıdan başarılı ve sağlıklı gibi görünüyordu. Ama doğumuyla beraber ruhuna yerleştirilmesi gereken o en önemli şeyden yoksun bırakılmıştı. Mahvolmuştu ve mahvetmeye mahkumdu. Bir şirket bir başkasına nasıl aşık olabilir? Parasını çıkartırken cüzdanındaki rengarenk, bankamatik, indirim ve kredi kartlarını özenli bir şekilde dizmiş olduğunu bir kez daha gördü. Bu görüntü bir anda hoşuna gitti. Kendini güvencede hissetti. Kendini korumaya almıştı epeydir. Kendisini korurken serüvenden kopmamıştı ama serüvenini giderek artan parasıyla ve güvenceleriyle başından beri düzenliyor ve sıkı bir kontrol altına alıyordu. Kardeşinin ve annesinin fotoğrafı bu rengarenk kartların arkasında kalmıştı. Onları yerlerinden çıkardı ve kredi kartlarının önüne yerleştirdi. Ama bu defa fotoğraflar çok tuhaf görünüyordu. Olmamıştı. Tekrar fotoğrafları kartların arkasına yerleştirdi. İçinden bir sıkıntı dalgası geçti. Parmaklarıyla saçlarını taradı. Saçları parmaklarına bakımlı ve dolgun gelmişti. Sonra paltosunu, ceketini, ayakkabılarını düşündü. Hepsi istediği kalitedeydi. Hepsinde renk uyumu vardı. Özellikle çoraplarının renk uyumunu düşündü. Daha da rahatladı. Çoraplar önemliydi. Hatta külotun bile yumuşaklığı ve rengi önemliydi. O gün ne renk külot giydiğini düşündü. Tamamdı o da. Çok değil 3-5 yıl öncesine kadar giysilerinin içinde mutlaka biri eski, yırtık, sökük, uygun olmayan renkte ya da yıkanmamış olurdu. O günler geride kalmıştı. Artık o günlere dönmek yoktu. Ayağını yere sağlam basacaktı. Savrulmak yoktu. Telefon defterini açtı, şöyle bir göz gezdirdi. Çevresi hızla gelişiyordu. Birçok önemli mevkide samimi dostları olmuştu. Samimi dedi kendi kendine. Pek değil dedi sonra. Yakın dostlar diyelim diye düzeltti. Artık eğlencesini, hazlarını eskisi gibi ertelemeyecekti. Güdülerini doyuracaktı. Bugünleri çok beklemişti. O kötü lokantalarda yenen yemekleri, o kötü meyhanelerde içtiği sıradan içkileri düşündü. Hayat bir armağandı ve bu armağanın karşılığını vermeliydi. Bütün bu harcamaları için de sağlam yatırımlar yapmalıydı. Borsada para kazanmanın yollarını öğrenmiş, döviz biriktirmeye başlamıştı. O yoksulluk günlerine bir daha dönmek yok, dedi yeniden. İçinde bir isyana benzer bir duygu uyanmıştı ve biraz da öfke, biraz da nefret. Neden o kadar uzun sürmüştü o yoksulluk yılları, o düşkünlük günleri sanki? Ne çok şeyi ertelemişti, ne çok şeyi ıskalamıştı. Kendisine karşı sorumluydu artık. Şüphesiz farkındaydı. O yakın dostum dediği önemli mevkilerdeki insanları birer araç, birer müşteri, birer fırsat ve zenginlik potansiyeli gibi gördüğünün. Bundan o kadar da çok rahatsız olmuyordu şu an. Onlar da kendisini öyle görüyorlardı nasıl olsa. Bu sahtelikti şüphesiz. Ama ne olursa olsun yoksul düşmekten, güvencesiz kalmaktan yine de iyiydi bu sahtelik. Hem bilerek yaşıyordu bütün bunları. Son günlerde artık her şeyi ölçüyor ve birbiriyle kıyaslıyordu. Ama her şeyi, ilgiyi, sevgiyi, saygıyı, özeni, özensizliği, emeği arayıp sormayı, hatırlamayı, unutmayı. Ne alırsam o kadar veririm diye düşündü. Yok artık öyle eskisi gibi kendini adamalar, insanların peşlerinden koşturmalar, öyle kuru kuruya sevmeler dedi sonra soluk bir öfkeyle. Gücünü ve olanaklarını artırmalıydı, o kadar. Maddi ve fiziki gücünü. Sayılar önemliydi artık hayatında. Şu aralar en çok gazetelerin magazin sayfalarındaki anketlere bakıyordu en çok. Haftada kaç kez sevişmeliydi mesela? 2 mi 3 mü? Normali bunlarsa o 4'e 5'e bile çıkmalıydı. Çok sevişmeli, çok kazanmalı, çok tüketmeliydi. İşte tam bu anda kendisini bir şirket gibi düşündü. Hızla büyüyen, kalkınma planlarını yapmış, açık vermeyen, geleceği parlak bir şirket. Bu şirketin hem sahibi, hem halkla ilişkiler müdürü, hem muhasebecisi, hem de müşterisiydi o. Her şeyinden sorumluydu, nimetleri de kendisinindi. Bu şirket geçmiş yılların acısını çıkartmak için en kısa zamanda en çok yararı sağlamalıydı hiç şüphesiz. Her şey iyi giderken şu aralar bir de aşık olsam ne iyi olur diye düşündü sonra da. Aşık olmayı çok istiyorum dedi. İstiyor muydu gerçekten? İstiyordu ama olamayacağını da biliyordu. Kendisini ne kadar kandırabilirdi ki? O yeteneğinin çoktan köreldiğini hissediyordu. Bir başkası için kendini feda etme, bir başkası için kendisini riske atma, her şeyini sonunda bir düş olan bir duygu için harcama yeteneğini çoktan yitirmişti çünkü. Çünkü o bir fabrika, bir şirketti artık. Bir şirket nasıl bir başkası için kendisini feda eder, kendisini bırakırdı? Üstelik sonunda bitecek, bir düş olacak o tuhaf duygu için.